Yazılım diyorduk galiba.
Yazılım mı diyorduk?
Yazılım ne bileyim.
Bilgisayar.
Bilgisayardan başlayabiliriz herhalde. Tarihimizde.
Bir tane kapı var. Bizde... Hatta...
O zaman bir kapı var aşağıya. Yani bu sefer önceden bir kapı var. Şey istemiyorum. Az bir kapı.
Bugünkü konumuz Continuous Integration. Yani yıllardır hani yapmaya çalıştığımız ama genelde zorlandığımız şeylerden biri olarak düşünüyorum. Yani hani aslında dünkü Microsoft konferansı izledikten sonra çok etkilendim. Bir şeyleri çok kolaylaştırmışlar. Belki herkesin aslında Continuous Integration'ın lazım olduğu hakkında fikri var ama hani uygulaması zorlaşabiliyor uygularken diye düşünüyorum ben. Konfigüre etmesi, şey yapması.
Bunları diyen adam bugün elde deployment yaptı bu arada.
Nasıl yani? Ne oldu ki?
Ya API'yi acil çıkmamız gerekiyordu. Kopyalandı, yapıştırıldı ve çıkıldı yani.
Deniz integration diyoruz.
Diğer.
Bizde de o kopyalama işini yapan bir tane tool var.
Değil de. Ama kopyalamak değil mi abi zaten? Yani deployment dediğin şey ne ki?
Yani zaten continuous integration'ın son adımını yapmış oluyoruz aslında.
Tabii aslında yapıyoruz.
Kopyalayarak. Yani bir yerden continuous integration'a dahiliz.
Peki ne abi continuous integration? Bana böyle ayakları yere basar bir şekilde bir anlatabilir misiniz? Mert.
Niye ben?
Başar.
Bir sürü adam var.
Peki ben biraz anlatayım. Hani burada uygulamayan şirket yok gibi. Nereden biliyorum?
Bir de orası neresi?
Burası İsveç.
Çok güzel.
Ve hani birçok şirketle iş görüşmesine gittim. Hep bundan bunu yapıyoruz diye gururla söylüyorlar. Geliştirme yaptınız. Hani bir servisinizde bir değişiklik yaptınız. İşte ne oluyor? Hani buradaki standart süreç şu. Bu hani commit, version control'e commit yaptınız yani. Değişiklik gitti. İşte incelendi başka takım arkadaşınız tarafından. Onaylandı. Ondan sonra bir otomatize bir şekilde bu tabii test sistemine deploy ediliyor zaten. Commit edilir edilmez deploy ediliyor. Ve entegrasyon testleri çalışıyor üzerinde. Unit testleri de çalışıyor. Ondan sonra bu unit testlerin coverage'ı yani bütün yapılan fonksiyonelitenin test edildiği onaylandıktan sonra integrasyon testleri olumlu geçtikten sonra bir takım bürokratik onaylar yani bir release manager var onu üretime çıkmasını onaylayan birisi var. O birçok değişikliği bir arada toplayabilir. Bir düğmeye basarak bunun otomatik bir şekilde production'a alınmasını sağlıyor. Veya bazen peki, o da olmuyor. Bütün bu review yapıldığı zaman yani bakılıyor evet kod güzel, bütün testler yazılmış, sistemde o testleri otomatik olarak çalıştırıyor, hepsini geçmesi lazım zaten. Ondan o geçmezse bir sonraki adıma ulaşmasına izin vermiyor. Hatta kod analizi de olabiliyor burada. Hani kodun çirkinse ne bileyim iç içe 5 tane if yapmışsın diye reddedebiliyor.
Bazen gerekiyor ama.
Evet yani bunların hepsi güzel şeyler. Ve yani daha fazla bir iş gücü gerektirdiğini düşünmüyorum. Kurulumu biraz zahmetli olabilir. Deployment'lar çok daha küçük küçük deployment'lar oluyor. Yani çok dramatik değişiklikler şeklinde olmuyor. Sık sık deployment yapılıyor. Günde birden fazla deployment yapıldığı oluyor. Benim yaşadığım bu. Hani continuous integration nedir diye böyle derin derin araştırmadım. Burada uygulanması bu şekilde.
Peki abi mesela siz Java yazıyorsunuz değil mi ağırlıklı olarak?
Evet.
Yani nasıl sistemler var sizde? Şey var mı mesela böyle JavaScript ya da işte bir web sayfası var mı gerçek? Ön yüz falan var mı yoksa sadece servisler vesaire mi çalışıyor?
Hani benim takımımda yok. Şimdi hani o front end ön yüzde arka taraf ikisi birlikte bir takım mantığının uygulandığını görmedim. Ön yüz takımı da yapıyor. Onlar o testlerini nasıl yapıyorlar? Nasıl
anladım. Yok şeyi merak ettim. Özür dilerim böldüm de. Şey soracaktım. Yani mesela siz Java tarafında deployment'ta ne kullanıyorsunuz? Mesela bir şeyi biliyorum. .NET tarafında ağırlıklı olarak Octopus kullanılıyor. Testlerin hepsi işte Jenkins tarafından tetikleniyor. Mesela birçok yerde hani Build Server vesaire gibi Microsoft teknolojileri var ama o kadar da tercih edilmiyor belli sebeplerden dolayı. Herhalde Deniz onlarla ilgili bir şeyler söyleyecektir. ya.
Yarına, dünden sonra aslında o konuda biraz değişti gibi duruyor. Dünkü konferansın etkisinde de kalmış olabiliriz.
Dur oraya geleceğiz.
Tamam.
yani mesela şeyde Fabric kullananlar var ya da işte ne bileyim daha farklı bir sürü deployment şeyleri kullanıyorlar. Siz ne kullanıyorsunuz abi?
Burada yaygın olan yine Jenkins. Hudson da var. Jenkins'in aynısıdır Hudson. Yani hemen hemen aynı.
Farklı branchler galiba.
Anlayamadım.
Aynı codebase'den çıkan birileri işte farklı branch alıp devam ediyor Jenkins'i geliştirmek
için. Evet. Işte, öyle yani mi? Jenkins yaygın. Go denen bir şey var. O da yaygın. Ondan sonra işte repository olarak, code repository'si olarak Git yaygın. Ve ne diyebilirim, işte Git'e commit hook'lar, yani Git'e commit yaptığınızda çalışan bir takım script'ler kuruluyor. Bunlarla otomasyon sağlanıyor.
Abi peki Git'i kendiniz mi host ediyorsunuz? Çok pardon. Git'i kendiniz mi host ediyorsunuz yoksa GitHub'da ya da GitLab'da falan mı tutuyorsunuz?
Yok. Bütün kendi repozitörümüz var. Yani bütün şirketlerin kendi repozitörüsü de var. Ne oluyor? Yani bir şey commit ettiniz. O repozitörüye yerleşiyor. Sonra Maven'da onu refere ettiğinizde hop oradan download ediyor. Yani hem public main repozitörlerini hem de şirketin lokal repozitörüsünü kullanıyor. Bu uygulama. De Docker ve başka virtualization, sanallama uygulamaları da kullanılıyormuş. Benim çalıştığım şirkette kullanılmıyor. Hani integrasyon testi için o anlık bir environment oluşturup içinde çalıştırıp sonra şey yapma falan gibi işlerde yapılabiliyor.
Evet, ama mesela biz şey yapıyoruz, Docker'la çalışan bir taraf var. Bir de bir legacy'miz var bizim kocaman. O legacy'de yani Linux sunucuları şeyde kuruyoruz biz baştan Ansible'la. Ansible'la yani şey yapıyoruz, bütün konfigürasyonlar aslında YAML olarak duruyor. Deployment sırası geldiği zaman mesela işte continuous integration, mesela diyelim ki test, işte şeye integration ortamında deployment yapılacak. Biz sunucuları öldürüp baştan hazırlıyoruz. Mesela farklı olarak belki. Hani hazır bir sunucuya sürekli kod göndermiyoruz. Biz bir de sunucuyu da baştan yaratıyoruz, imajını vesairesini. Onların hepsi çok hızlı oluyor.
Bu daha modern bir uygulama sizinki. Benim çalıştığım, burada iki şirkette çalıştım. O yapılmıyordu ama konuşuluyor, yapmamız lazım falan deniliyor. İyi bir fikir.
Yani aslında continuous, benim burada şey yapmıyorum. Yani benim, bizim de kullandığımız kadarıyla continuous integration'ın deployment'la aslında direkt bir alakası yok. Eninde sonunda senin bir pipeline'dan geçirdikten sonra bir artifact üretiyor, işte bir package'ın oluyor. Onu nasıl deploy edeceğin aslında karışmıyor. Ve şey, aynı zamanda bir quality assurance kısmı da var. Evet. Unit testlerin çalıştırılması, integration testlerin çalıştırılması diye. Peki bu birden fazla, benim burada şeyi anlamak istiyorum. Birden fazla bir proje varsa bunların konfigürasyonları ve daha doğrusu versiyonlaması, bu uygulamalar birbirlerine dependlerse continuous integration pipeline'ları ayrı ayrı mı çalıştırıyor yoksa birbirlerine trigger mı ediyorlar? Ben çalıştım, hadi sen de çalış. Beraber çıkalım.
Beraber girelim. Daha iyi oluyormuş.
Yani değişiyor abi. Mesela hani ben kendi adıma cevap vereyim. Senin deployment stratejine göre değişiyor ama ideali herkesin kendi başına bunu gerçekleştiriyor olması.
Şimdi nadiren dependency olabiliyor tabii bu projeler arasında ama normalde hani şirketin kendi repozitorisi var demiştim ya, orada her yeni deployment, yani yaptınız, commit ettiğin anda işte testler çalıştı, geçti, hop oraya deploy ediliyor işte bir jar olarak ve ondan sonra artık ona başka projelerde refere edebilir. Production'a deploy edilmese bile. Onu kullanabilirsiniz. Bazen oradaki fonksiyoneliteye ihtiyacınız varsa onu bekliyorsunuz o zaman. Hadi şunu yapın da ben de onu kullanacağım diye. Bazen o durumlar olabiliyor. Ama normalde bir şey birbirine engel olmuyor. Paralel çalışıyor hepsi.
Feature branch gibi şeyler kullanıyor musunuz? Yoksa sadece hani master development gibi şeyler mi var? Master atıldığı anda bu süreç çalışıyor gibi mi? Hani bu versiyonun tool'larını buranın neresinde kullanıyorsunuz tam olarak? Yani code review'ler daha doğrusu nerede yapılıyor?
Şimdi code review'u nasıl yaptığınıza bağlı. Mesela işte eski usul SVN mantığı kullanıyorsanız code review'larda master'da yapılıyor. Ondan sonra ne oluyor? Tabii repository kirleniyor. Ama code review için ayrı bir branch kullanabilirsiniz. Mesela Git'te ve mesela Gerrit gibi bir review tool'u kullanırsanız onun kendi bir branch'i oluyor. Ve işte commit hook dediğimiz sizin lokalde çalışan bir script orada oraya onun commit push edilmesini sağlıyor. Ve ondan sonra review geçtikten sonra gidiyor. Arada tabii yine scriptlerle veya işte Jenkins'le ondan sonra diğer analizler şunlar bunlar olabiliyor.
Peki mesela sizde şey nasıl Deniz? Abi siz neler
şu an continuous integration'ı production'ımıza sokamadık aslında. Daha hani farklı tool'ları araştırıyoruz. Nelerle deneme yaptık? TeamCity ile deneme yaptık. .NET'le daha iyi entegre diye. Bu ara Atlassian'ın tool'larına bakıyoruz. İşte Jira'ya bir geçişteyiz. O yüzden Bamboo'ya da bakalım dedik. Aslına bakarsan benim demek istediğim araştırdığımız continuous integration tool'larının böyle feature olarak birbirlerinden çok fazla eksikleri yok. Bazıları belli platformları daha iyi destekliyorlar. Bazıları desteklemiyorlar ama desteklemese bile senin bir takım script'ler yazmana veya batch file'ler yazmana izin veriyorlar. Biz şu an Bamboo'dan gitmeye çalışıyoruz. Gene bunda bir kesinlik yok ama bütün test ve stage ortamımızı continuous integration üzerinden götürüyoruz. Ha, çok fazla unit testimiz var mı istediğimiz gibi? Yok. Bizim için daha çok böyle deployment'ı otomize eden gibi bizim en büyük yükümüz oldu. Öyle bir şey oldu continuous integration tool'umuz. Ama yavaş yavaş onu atlayabiliyoruz.
Şu anda mesela deployment'ta bir hata çıkarsa aslında şey çok önemli değil mi? Onu geri almak mesela canlı sistemde özellikle çalışıyorsan canlıya deploy ettin. Bir sürü insan kullanıyor. Sürekli trafik alan bir site. Onu geri almak da bir tarafta aslında. Aa, çok kritik.
Yani bir fallback stratejisi olması lazım diyorsun. Hani bir şeyi deploy ettiysen belki de
evet.
Açıkçası bunu nasıl sağlandığını tam olarak bilmiyorum ama fikir yürütebiliriz sanırım. Hani belki alınmadan önce backup alınabilir. Bir önceki artifact'e dönülebilir. Siz nasıl yapıyorsunuz?
Yani bizim tarafta şey o mesela bir eksiklik şeyde bir sorun çıkarsa tabii ki aslında dediğin gibi şeyler zaten build server'da bekliyor. Bir önceki build. Onu tekrar build ediyoruz. Ama mesela bizde data tarafında şu ana kadar kritik bir sorun çıkmadı ama ben şey de bilmiyorum hani belki onun hakkında bilgisi olan varsa konuşabilir. Yani mesela veri tabanını ben ilerlettim. Bir adım ileri çıkarttım. O sırada bir hatayla karşılaştılar. Ama o sırada kayıtlar da oluştu. Şimdi onları geri almam lazım.
Veri tabanı şeması değiştiği anda benim anladığım kadarıyla ve mülakatlarda biz developerlarla konuşuyoruz. Kendimiz de fikir yürütüyoruz aramızda. Bu işin veri tabanı şemasının değiştiği anda bu işi yapmanın ideal bir çözümü yok. En azından canlıda. Hani herkes kendine has bir çözüm üretiyor ama ya biz mesela versioning şeylerini bir tool kullanıyoruz Apex diye. SQL'imizi de şey yaptık, Git'e taşıdık. Bunu işte continuous integration'a entegre etmeye çalışıyoruz. Hani bu scriptlerle birlikte ama kim hani tamam şeyde testten geçti, stage'den de geçti, her şey çatır çatır çalışıyor ama hadi continuous integration tool şimdi alter etsin tabları, değiştirsin ne gönül rahatlığıyla izin verir bilmiyorum.
Ya burada benim bildiğim bir tool var. MySQL için ama Ghost diye bir tool. Gidiyor, aynı tablonun yeni halini yaratıyor ve ikisini de senkron tutuyor. Geri dönebilirsin diye. Yani yeni yaratılan kayıt hem birinde var hem diğerinde var. Geri döndüğün anda da eskisinden devam edebiliyorsun. Ama MS SQL dünyasında böyle bir tool'a rastlamadım ve iyi araştırdığımı düşünüyorum.
Kanayan yanımız yani.
Evet.
Function.
T-SQL.
Benim bir söyleyeceğim bir şey var bu konuda. Bizdeki uygulama şöyle oluyor. Liquibase denen bir şey var. Burada kodunuza bir takım XML'ler, script'ler yazıyorsunuz. İçine direkt SQL cümlesi de yazabilirsiniz veya daha çok hani artık o database agnostic XML olarak da yazabilirsiniz. İşte şu tabloyu şöyle değiştir, bu kolon ekle falan gibi bir şeyler. Oraya yazabiliyorsunuz. Ve bunu baya hani kodu değiştirdiniz. Orada onu, o XML'i de koyuyorsunuz. Birlikte commit ediyorsunuz. Şimdi Jira gibi bir tool varsa size bir zaten bir ticket gelmişti. Bir istek, şunu şöyle yap. Siz de onunla ilgili çalışıyordunuz. Dolayısıyla o işle ilgili bakın işte database'de de bu değişikliği yaptım şeklinde o da orada duruyor. Ve bu continuous integration onu da çalıştırıp o işi de yapacak. Fakat bu database ile ilgili olduğu için ve dediğiniz gibi geri dönüşü olmadığı için bunun bir birisine gidiyor. Bu database ile ilgili bir adam bakıyor buna yani normal review'lardan sonra. O onaylarsa olur. Ondan sonra bir şeyler patlarsa çatlarsa artık bu kadar testten sonra da en başa kadar dönülebiliyor. Hani ha bu tabloda bu değişiklik şu commit'le şu script'le yapılmış bu adam yapmış diye. Onu yani bir takip etme ve denetlemeyi arttıran bir yaklaşım var. Yoksa geri dönüşü falan yok hakikaten.
Tam anlamıyla giriyormuş yani adama anlattığın gibi.
Ama işte ondan sonra postmortem yapıp adamla şeyi tartışıyorsun herhalde. Yani işte neden oldu bu hata? Ya adamla olmasa da ekiple tartışırsın. Yani adamla tartışmak biraz. Evet özür dilerim. Teşekkürler beni uyardığın için. Ya bu arada şimdi ya bunu dedin ya. Mesela ya biraz konudan çıkacağım çok özür dilerim ama. Geçenlerde böyle şansa denk geldim. Kadın yazılımcı kulüpleri falan gibi böyle bir şeyler oluşmaya başlamış. Ya muhteşem bir şey bu. Yani benim çok hoşuma gitti. Şeyde de vardı. Google'ın da sanırım desteklediği belli komüniteler var. Hani eğer bizi dinleyen birisi varsa ve böyle şeyleri biliyorsa hani biz burada o tarz etkinliklere de çok fazla destek vermek isteriz. Hatta böyle aramıza katılmalarını da çok fazla isteriz. Çünkü yani mühendislik sadece erkeklere ait.
Çok yanlış bir yaklaşım. Gözüküyor.
Türkiye'de özellikle böyle. Evet, korkunç yanlış bir yaklaşımla. Hani böyle bir şey
bana biraz bence çok kadınların güzel. Tercihiymiş gibi geliyor. Bak kariyerim boyunca çok gerçekten sağlam kadın developerlarla çalıştım yani. Oldu mu oluyor yani ama
abi Türkiye'de kaç kadın kendi tercihiyle karar verebiliyor?
O şimdi çok farklı bir konuya giriyoruz.
O yüzden burada böyle büyük çıkarımlar yapmayalım bence.
Ben hani dünyada cinsel eşitlikte lider olduğunu iddia eden bir ülkedeki gözlemlerimi paylaşmak isterim. Burada da durum benzer arkadaşlar. Yani kadınların inşaat işçiliği, kamyon şoförlüğü falan gibi şeyler yaptığını burada görüyor. Artık şaşırmıyorum böyle şeylere. Hani böyle çok güzel bir kızın böyle bayağı işte boyacılık falan yaptığını görebilirsiniz burada. Ama iş yazılımcılığa gelince oran çok düşüyor ve nedeni konusunda çok bir şey yok. Açıkça bir karşılaştığım bir kaynak yok yani bunun nedenini açıklayan ve bunu cesaretlendiren çok şey yapıyorlar. Böyle o işte hadi kızlar programcı olmaya falan eventler düzenleniyor. Yani çok destekleniyor. Ama daha okullarda falan da yokmuş, çok azmış. Yani buradaki insanlarla tartıştığımda işte ben çok sosyalim o iş için falan şeklinde.
Ama abi Avrupa orası. Yani orada bir şey de olsan yani herhangi bir işte de çalışsan gayet güzel geçimini yani hayatını belli bir kalitenin üzerinde geçirebilecek kadar gelir sağlıyorsun. Burada İngiltere'de de aynı şekilde.
O yüzden yazılım işinde göçmenler oldukça fazla, belki de sebebi budur. Hani ne sıkıntıya gireceğim ya şeklinde bakılıyor olabilir. Ama hani göçmenler içinde de Türkiye'ye göre daha fazla kadın sayısı. Ama yine de yani çoğunluk erkek ve bu benim kafamı kurcalıyor burada. Diğer konulardaki eşitliği görünce ya yazılım işinde niye böyle az var? Bunu ve bilmiyorum ki belki Amerikan filmlerinin etkisidir. Hani yetenekli insan böyle gözlüklü sivilceli böyle hani iki lafı bir araya getiremeyen falan olarak gösteriliyor mu? Ne bileyim artık hiçbir fikrim yok açıkçası.
Yani benim de kastettiğim tam olarak oydu aslında. Yani tercih edilmiyor galiba. Yani yok çok ya kadınlar bunu yapamaz böyle bir şey yok. Yaptıklarını görüyoruz yani. Belki dediğin gibi bunun sosyal etkileri var. Hani biz böyle aseksüel, sivilceli filan nerd tipler olarak gözüküyoruz. Gerçi öyleyiz de. Hani.
Yok bir fark yok. Herkes öyle zaten.
Ya abi ama mesela öyle diyorsun da mesela Türkiye'den örnek verecek olursam, yani mesela bizim ekipte de çok, hani burada İngiltere'de çok fazla yok. Türkiye'deki mesela önceden çalıştığım bir firmada gördüğüm en iyi oran herhalde şeydi, evet. Ericsson'du. Yani Ericsson'da gerçekten çok fazla kadın ve erkek böyle oranı gayet düzgün de almıştı. Ve hani orada benim gözlemlediğim de kadın yazılımcıların hani en az erkekler kadar iyi olduğuydu. Ona da çok dikkat ettik. Ve sayıyı arttırmak için de çok çabaladık işin gerçeği. Çünkü bana kalırsa hani kadınların hani böyle bir erkeklere nazaran daha bir böyle bir şey var ya, ne derler ona, hassasiyeti var belli konularda, daha böyle detaycı oluyorlar. Mesela o muhteşem bir yetkinlik yani. Onu mesela arttırmaya başlarsa, mesela erkeklerde de tabii ki oluyor ama hani eğer o tarz şeyler ekipte, o tarz kişiler, o tarz yetenekteki kişiler ekipte çok fazla olursa, evet, gerçekten kalite de çok fazla.
Burada şeyi konuşmuşsun, Avrupa konusunu Başar. Evet. Sen yani bildiğim kadar 99'dan beri zaten Türkiye'de yani bir çalışmaya başladın. Yani karşılaştırırsan nasıl bir fark var yani şeyde İsveç'te çalışmakla Türkiye'de çalışmak arasında, hem teknik olarak hem yazılım süreçleri açısından yani.
Yani İsveç tabii çok sol kültürlü olan bir ülke. Onun etkisi var. Çalışma kültürü İsveç'te hani iş ve yani rekabetçi kültür yok. İş ve özel hayat dengesi önemli. O yüzden hani geç saate kadar çalışma, sabahlama falan gibi şeyler çok nadir burada bize göre. Çok zor kabul edilecek şeyler. Bu farklar var. Başka ne diyebilirim ki? Yoksa daha aceleci değiller. Kestirme işi pek sevilmiyor burada. Bunlar güzel şeyler. İş ortamında ki insanlar arkadaşın olamaz. Hani o özel hayata müdahale olarak algılanıyor. Dolayısıyla pek muhabbet edilmiyor iş ortamında yani.
İlginçmiş.
Evet evet, yani bu biraz sıkıcı gelebilir ama hani öyle. Ama stressiz ve şey olmasını sağlamaya çalışıyorlar. İşte diyorum ya, sol kültür hani çok güçlü şeyler var, sendikalar var. Bunun getirdiği bir rahatlık var hani insanlara. Başka ne diyebilirim ki? Tabii.
Şeyi bir de merak etmiyorum. Teknik olarak bu adamlar hakikaten çok iyi böyle karşılaştığın zaman gibi bir şey mi var, yoksa hakikaten developer olarak?
Hayır, asla. Yani var, bu adamlar bizden iyi diyeceğim bir durum yok teknik olarak.
Anladım.
Asla değil. Yani yazılım işinde zaten hani burada İsveçliler çoğunlukta diyemeyeceğim. Yani göçmenler büyük oranda yazılım işinde daha çok çalışıyor. En az %50'si, belki daha fazlası yazılım işinde göçmen burada. Çok şeyler. Yabancı düşmanlığı onların kültüründe ters. Ve mesela tamamen İsveç kuruluşu, her şeyi İsveç olan bir şirket. Göçmen sayısı fazla olduğu için resmi dilini, şirket dilini İngilizce'ye çeviriyor. Bütün toplantılar, yazışmalar, her şey İngilizce oluyor. Vay, bizim dilimiz niye, öyle bir şey düşünen, aklından geçiren yok. Yani bunlar güzel şeyler. Onun dışından çok eğlenceli ortam değil demiştim.
Abi orada şey var. Yani şey gibi geliyor bana. Mesela yazılım anlamında kültürünü biraz oturtması ya da böyle teknik anlamdaki yetkinliğinin artması biraz da İngilizceye olan eğilimden ve okullarda görülen o İngilizce şeyinden de biraz kaynaklanıyor olabilir. Yani mesela benim gördüğüm İsveçliler gerçekten harika İngilizce konuşuyorlar ve çok iyi anlıyorlar. Mesela Türkiye'deki aslında yazılımcılar arasında şöyle bir baksak, İngilizceye olan hakimiyet, hani böyle bir şey yapsan, ortalama alsan gerçekten kötü. Belki de hani Türkiye'deki o eğitimdeki verilen İngilizcenin yetersiz olması mühendisleri de bir anlamda birazcık daha şeyi düşürüyor tabii. Yani dışarıya kapalılık getiriyor farkında olmadan.
Abi oradan şey gelsek, Türkiye'deki çalıştığımız firmalarda Continuous Integration'a ben inanılmaz önem verildiğini görmedim açıkçası, ama cidden önem verilmesi gereken bir konu. Çünkü hata oranını çok azaltıyor. İşte gereksiz kopyalamalar, yapıştırmalar yapmıyorsun, konfigür ediyorsun ve o kendi başına çalışıyor. Niye böyle acaba? Türkiye'nin kültürü mü buna itiyor? Patronlar mı buna itiyor? Sizce niye?
Evet. Bence bu dışarı kapalılık işte aslında. Biraz ondan kaynaklanıyor. Yani şey bilmiyor, Türkiye'deki birçok yazılımcı bunun dışarıda nasıl yapıldığını bilmiyor. Kapalı ortamda aslında sürekli geliştirme yapıyor. İşte bir kuruma giriyor, orada hayatına devam etmeye çalışıyor. Sonra işte yükselemediği zaman başka yere geçmeye çalışıyor. Böylelikle bir kültür oluşmuyor. Ama bunun yanı sıra şey açısından bakarsak da hani kaliteye önem verilmediği için olabilir. Çünkü en önemli şey aslında yazılımda ya da işte bu agile prensiplerde ya da işte bu continuous integration vesaire gibi extreme programming tekniklerinde de bütün temel şey kalite. Yani continuous integration da bence kalitenin şu anda en temel.
Barış sen ne düşünüyorsun?
Aynen. Ben de onu diyecektim. Yani biraz öyle ya. Biraz vizyon eksikliği de var sanki ülkede. Hani sadece yazılımcılarda değil, biraz da böyle yöneticilerde de. Hani yazılım dediğin gibi biraz hani kaliteye hiç önem verilmiyor. Bir an önce ortaya çıksın. İşte elimize çalıştır bir ürün çıksın. Sonra bir şekilde işte bug'lar çıkar, bir şeyler çıkar, hallederiz kafasında yaklaşıyor.
Abi yazılımcılar da buna çok çabuk entegre olmuyor mu ama?
Evet.
Direnmiyorlar hiç. Şey.
İşte çoğu kişi de hani continuous integration diye bir şeyden haberi bile yok yani Türkiye'deki insanların. O yüzden de hani
nasıl olmaz?
Ya
hayır, nasıl dirensin ki Fırat? Şöyle düşün abi. Yani mesela ben fizik bölümü mezunuyum ama hani birçok mühendislik mezunu arkadaşımla hani konuştuğum zaman okuldan çıktıklarında gerçekten piyasada öyle, sektörde kesinlikle ne olduğunu bilen çok az insan var. Ve böyle olduğu için de bu prensiplere zaten çok uzak kalıyorlar ve bir türlü şeyle entegre olamıyorlar dış sistemle ve bu sayı çok fazla olduğu için maalesef diğer geri kalan ekibi biraz daha bastırmış oluyor.
Bütün şirketin kendini teknik kısmını en azından kendini tamamen adaması gereken bir şey. Sadece teknik kısım değil aslında, bütün şirketin buna inanması lazım. Bunu uygulayabilir. Doğru, çünkü evet. Hani biz mesela bir satır bir değişiklik yapıyoruz. Bunun production'a gitmesi ertesi gün falan oluyor yani ve otomasyona rağmen şeye rağmen çok acil bile olsa o bugün yetişmez artık saat 3'ü geçti ya bir şey patlarsa deniyor ya çok basit bir değişiklik falan, hayır onun pazarlığı yapılmıyor çünkü nedir bu, sadece hani kaliteyi arttırmak değil bir de riski düşürmek, hani siz dediniz ya post mortem falan, öyle bir şey olduğu yok ki, hiçbir şey patlamıyor, devamlı deployment yapılıyor, hiçbir şeye bir şey olmuyor. Niye? Çünkü bir birim zaman geliştirmeye harcanıyorsa iki birim zaman teste harcanıyor. Yani şeycilik yok. İş bitirici böyle işi bileceksin abi kısa yoldan. Öyle bir yaklaşım yok. Uzun bir pipeline var ama akış hızı sabit olduğu için aslında devamlı development hızı da düşmüyor. Bu Türkiye'de illaki olacak bence. Biraz geriden geliyoruz bazı anlayışlarda. Mesela bu unit test falan olayı 10 sene önce söylendiğinde ne gerek var falanken.
Abi hala diyen var.
Şimdi hala ne gerek var?
En azından bir uygulanmaya başlanmış diyelim. Yani yoksa mühendislerin yeteneği açısından bir sıkıntı yok mu? Yönetimin kendini adaması ve bir takım kuralların boşuna yapılmadığını görmesi lazım. Artık bütün dünya kullanmaya başladıktan sonra ikna olurlar.
Biraz da müşteriler de biraz şey ya. Tam böyle bizim şey hakim değiller hani yazılım piyasasına ama bir ürün istiyorlar. Ve sen hani adama böyle hani çok kaliteli bir iş yapacağım sözüyle gidersen ve işte onun karşılığında zaman uzayacak. İşte ben unit test yapacağım, işte şöyle şunları kullanacağım vesaire dediğin zaman adam kabul etmiyor yani. Bana sen işte iki ayda ürünü ver diyor. Daha sonra bir şekilde hallederiz kafasında. Yani müşteri de o kafada, şirketler de aynı kafada olunca yazılımcılar olarak biz ne kadar sesimizi çıkarsak da biraz zor oluyor yani.
Ama mesela şirketlerin de bu ortamda hayatta kalabilmesi için korkunç ödünler vermesi gerekiyor gerçekten. Yani mesela sen şu anda bir proje firması kursan Türkiye'de hani bu prensiplerinle bir yere kadar gidebilirsin. Çünkü arkanda kapitalin yok muhtemelen. Sen ne yapıyorsun burada? İş gücüne güveniyorsun. İşte ben gece gündüz çalışırım diyorsun. İşte şu işi hallederim. Teknik olarak çok iyiyim diyorsun. Bu işe giriyorsun. Sonra müşteriden paranı alamamaya başlayınca biraz dinden imandan çıkmaya abi, başlıyorsun gibi geliyor bana.
Firmalar da aynı. Kapital olan firmalar da aynı ama ya. Yani çok böyle şey Türkiye menşeli olup da böyle gerçekten güzel yazılım üreten ve şeylerine işte böyle yazılım prensiplerine düzgün bir şekilde uyan firma azdır herhalde. Genelde
ben merak ediyorum onlar kim ya.
Yani azdır dediğim belki vardır da hani ben
o kadar az yani.
O yüzden.
Benim düşüncem bizdeki kalite kontrol anlayışının birazcık çarpık olmasıyla alakalı olduğunu düşünüyorum bu konu. Yani kalite kontrol gelince bize akla şey geliyor. Bir ürün çıktıktan sonra ha tamam bak bunlar yanlış onu düzeltelim şeklinde. Aslında yani sürecin kaliteli yani daha development'tan deployment'a kadarki sürecin kaliteli olması gerektiği konusundan insanlar ikna olabilmiş değiller.
Aynen. Hani, yani süreç kaliteli olmayınca zaten üründen nasıl kalite bekliyorlar?
Aynen. Continuous Integration bence sağladığı en önemli şey bu yani. Sürecini kaliteli hale getiriyor. Bir de bu ikna edilmesiyle ilgili abi bence bizde engineering tarafı projeyi şeye itekleme yani bütün dünyada sanırım böyle yani engineering tarafı hani bunları getiriyor. Bizde çok hani bir şey odaklı, business odaklı gibi hani böyle bir adamlar var, developerlar böyle köle gibi altta çalışıyorlar.
Task düşüyor, ne yapıyorsun falan.
Ama şey de var abi, yani developerlar tamam da mesela bir firmanın liderliğindeki adamın da bunların farkında olması yani lazım. Başar'ın dediği gibi. Yani firmanın şöyle düşünmesi gerekiyor CEO'nun. Tamam arkadaşım ben sen teknik lidersin. İşte atıyorum CTO'sun ya da işte Head of Engineering'sin her neyse. Ben senin dediğin her şeye güveniyorum. Sen bu işi en iyi yapacak şekildesin ama bana şu şu şu şeyleri işte nasıl improve edeceğimizi söyle demesi lazım. Ve yapılan hareketlerde de şeye bakmaması gerekiyor bir noktaya kadar. Hani 3'e 5'e o kadar da bakmaması gerekiyor. Hani o kadar da çok zor ikna oluyor Türkiye'deki birçok yönetici. Yani yöneticiyi ikna etmek için bin bir türlü evet, şey yapıyorsun. Evet.
Peki başka bir konuyu merak ediyorum ben. Şimdi takım yapılanması bu durumda nasıl olmalı? Her takım kendi Continuous Integration pipeline'ından sorumlu mu olmalı? Yoksa bir takım bunları yönetmeli mi? Mesela bu arada bunları tartışıyoruz. O yüzden merak da ediyorum. Sizin görüşlerinizi merak ediyorum.
Bir soru da ekleyebilir miyim ben?
Tabii.
Eğer bu takımların sorumluluğu olacaksa bunun bir standartı şirket ya da bir oradaki development community tarafından mı konmalı? Yoksa herkes kendi istediği şeyi kullanabilmeli mi burada?
Evet abi ben Jenkins'i kullanacağım. Diğeri Teams'i kullansın falan. Yani bilmiyorum.
Öyle olmamalı. Şirket bir tane olmalı. Çünkü hani onun bakımını kim yapacak? O altyapısıyla kim ilgilenecek? Bir sürü sistemin uzmanı ayrı ayrı mı olacak? Yani öyle olmaz. Bir tane sistem olmalı. Ha şudur uygulamasında hani biz işte test driven yapacağız dersiniz takım olarak. Önce testleri yazacağız ona bağlı olarak kod yazacağız. Öbürü der ki hayır biz behavior driven yapacağız. Biz de işte dizaynı yapacağız. Sonra bilmem ne. Ha, bu çalışmaz ama kullar ortak olmalı bence.
Ya ben de öyle düşünüyorum aslında ya.
Mert siz nasıl yapıyorsunuz peki?
Ya zaten iki tane stack var bizde. Microsoft, non-Microsoft. Microsoft stack'indekiler şey hepsi standart Octopus kullanıyor. Octopus'la deployment'larını yapıyorlar.
Bunu enforce ediyorlar
yani. Zaten Windows serverlar var. Enforce etmiyorlar ama kendi kendine bu hale gelmiş. Yani şöyle bir karar çıkmamış hiçbir noktada. Yani biz artık arkadaşlar hepimiz Octopus kullanıyoruz denmemiş. Ama herkes onun şeyine gitmiş. Çünkü bir noktada takımlar birbirleriyle bir takım pratikleri paylaşmaya başlamışlar. İşte diğer tarafta da zaten daha Microsoft siteinde sadece biz varız. Orada da biz zaten fabrikle şeyimizi, deployment'ımızı yapıyoruz. Configuration Management için yine Ansible kullanıyoruz ama Linux sunucu üzerinde çalıştırıyoruz. Yani dolayısıyla aslında bir şey var. Bahsettiğiniz gibi consistency var. Ama mesela Octopus'u kullanma yöntemleri bir noktada birçok takımda değişiyor. Yani mesela kimisi legacy sistemin bakımını yapıyor. Onlar test driven gidemiyorlar belli sebeplerden.
Belli sebepleri biliyoruz.
Ya belli sebepler üzücü maalesef.
Üzücü olanlar. Peki benim gene merak ettiğim konulardan biri. Şimdi Continuous Integration ortalıkta çok uzun zamandır var. Bir de Continuous Delivery var. Ben bunu ilk 3 sene önce şeyde durmuştum. Bu hepsi burada şeyi getirmişti Türkiye'ye. ThoughtWorks'ı getirmişti. Martin Kohl'la falan konuşmuştu. Orada aa böyle bir şey varmış falan. Hepimiz daha Continuous Integration yapmadan aslında böyle olmalı diye düşündüm sürekli. Evet. Böyle bir şeyimiz oldu ama ben hala aralarındaki ya pipeline olarak farkını anlayabilmiş değilim. Sanki bunun daha hızlı az periyotlarla deliver edilir gibi geliyor bana. Hani kontrolsüze göre.
Oradan benim anladığım hani pipeline olarak işte son kısımda biraz farklı oluyor galiba. Normalde continuous integration'da her an sen şeye hazır değilsindir deployment'a. Ama continuous delivery'de senin çekinlediğin her kod deploy edilebilir bir şey olmalıdır gözüyle bakılıyor sanırım. O yüzden de şu an tek bir branch var falan. Hatta işte orada şey yapıları falan da koyuyorlar işte. O yüzden işte bu feature toggling falan muhabbetleri vardı ya. Şeyleri yapıyorsun. Feature hiding falan yaparak ilerlemen falan öneriliyor gibi düşünüyorum.
Ben anladığım benim şu. Mesela şu an biz continuous delivery yapmıyoruz. Nedir? Hani ticket'lar var. Bir iş yapılacak. Şöyle bir fonksiyonelite istiyoruz deniyor. Onu küçük küçük ticket'lara ayırdık. İşte çalıştı insanlar, gönderdi, testleri geçti vesaire vesaire. O pipeline'da ilerledi, bir noktaya geldi. Bir delivery manager var. Aslında bu içimizden birisi o rolde oluyor o an. Bakıyor bunlara. Ha, diyor ki bunların ben diyor şu bu kadar ticket bir araya geldiğinde son bir integration testini yapıyor hepsinin birlikte. Tamam diyor. Hani fonksiyonelite %100 yerinde değil ama hiçbir şeye de zarar vermez. Biz bunu gönderebiliriz diyor. Gönderiyor mesela. Onu deploy ediyor. Bu değil. Continuous delivery olması için öyle birisinin rolünün hiç olmaması lazım. Her şeye merge edilen artık deliver edilecek branch'e merge edilenin tamamen production'a çıkabilir durumda olması lazım. Daha detaylı testler olacak. Artık orada review edildikten, düğmeye basıldıktan sonra hop artık deploy ediliyor. Yani şey yok. Bir son bir bunları derleyelim, dur o proje buna bağlı falan gibi bir şey yok. Bu farklı bir tabii en baştan itibaren buna göre geliştirme yapılması lazım. Review'da buna bakılması lazım. Testlerin buna göre olması lazım gibi durumlar var.
Yani aslında bütün yazılım sürecin değişiyor. Continuous integration'a göre bakarsın.
Yani bir disiplin. Öyle söyleyeyim. Çok çok fazla değişmiyor. Hani küçük değişiklik de olsa şeyi bozacak, sistemin çalışışını bozacak bir şeyi master'a merge edilmesin şeklinde bir kuralı herkesin kabul etmesini gerektiriyor. Onun denetlenmesini gerektiriyor. Ama ben bunu uygulamadığım için daha da fazla bilmiyorum.
Yani bizde de o aradaki adam var mesela. Yani product owner'lardan bir tanesi o işe yani o iş için seçiliyor. Daha doğrusu aday oluyor. Mesela bu release'i kim yapacak? İşte ben yapacağım diyor. O product owner olarak release'in sahibi oluyor. Ve işte testler tamamlandı mı? Bütün teknik, o işin içindeki teknik kişiler bunun delivery edilmesinden şey mi? İşte mutlu mu? Bunları araştırıyor. En son bakıyor, onay veriyor. Go kararı verince de canlıya deploy ediyoruz mesela.
Şimdi arada bir adam var dediniz ya şey yapan. Bu deployment'ı üstlenen arkadaş. O şunu da yapıyor mu mesela? İşte testlerden geçti ama işte atıyorum işte 10 tane feature vardı testte. O 10 feature'dan işte 9'u test ekibince ya da işte bir takım birilerince onaylandı. Bir tanesi onaylanmadı. O bir tanesini dışa alıp o 9'unu kapsayan bir paket yapıp da onu çıkıyor mu paket olarak şey yani onu deploy ediyor mu? Öyle bir şeyler kullanıyor musunuz?
Anladım. Şeye bağlı, anladım. Yani sen şey diyorsun, deliver edilen mesela staging'e çıktığın 10 tane feature'dan 9'u çok güzel çalışıyor ama bir tanesi çok kötü. Sen o 9'unu paketin dışına atıp bir tanesini paketin dışına atıp 9'u paketleyip gönderiyor mu?
Böyle bir istatistik alıyor mu?
Verebiliyor bizde. Bizde alabiliyor.
Ha. Abi ne yapıyorsun peki? Komitlerin üzerinden geçip onları bir şekilde...
Evet, altyapı
nasıl? İşte o şeye bağlı. Feature yani nasıl paketlediğine bağlı ama. Yani işte o yüzden zor bir soru. Yani orada verilen... Yani o kararı o vermiyor aslında. O sadece şunu soruyor. Teknik ekibi diyor ki arkadaşlar bu 9 tane feature'ı ben çıkartmak istiyorum. Bu bir tanesini paketin dışında bırakabilir miyiz? Çıkartmasak olur mu diye soruyor. Bazen oluyor bu. Bazen olmuyor.
Yani öyle kararlar...
Yani kararı
öyle
o vermiyor kararlar veriliyor yani. Tabii öyle kararlar veriliyor ama o kişi vermiyor.
Şirkette şeyi tartışıyoruz. Yani henüz TFS kullanan bir firmada olarak arkadaşlarla ara sıra böyle şeyi tartışıyoruz. İşte bu hani feature branching yapısı vesaire. Hani burada da hep şu noktaya geliniyor da acaba böyle bir şey gerçekte yaşanıyor mu? Hani az önce anlattığım case. Onun için sordum aslında ve yaşanıyormuş.
Abi yaşanmasa bile yani feature branching bence bir böyle ekibe ek bir maliyeti olan bir şey mi ya? Ben hani aslında bunu da merak ediyorum yani. Bu bir seçenek mi? O bize çok maliyeti. Ya feature branching bence yapılmalı ve yapılması da çok zor değil bence bir kültür olarak.
Ya zaten kendin için yaptığın bir şey değil mi? Yani sen kendin risk yani developer olarak işini yapıyorsun ama onu daha hazır değilsin çıkartmaya. Onu ana branch'e merge etmiyorsun. Çünkü deliver olmasını istemiyorsun onu.
Aynen. Şöyle bir benim sadece kafamda oturmayan bir konu var. Belli feature'lar çok büyük oluyor. Bir kişi çalışsın veya iki kişi çalışsın fark etmiyor. Yani bunu aslında development'a bile merge etmek aslında bir olay olabiliyor belli noktalarda. Çünkü bunu hani merge ettiğin anda başka şeyleri bloklayabiliyor. Mesela bunun için ayrı bir pipeline yaratılıp bunun ayrı bir testinin yapılması gibi bir yöntem var mı? Yoksa bunların hepsi şey olduktan sonra gene aynı pipeline'a mı giriyor? Anlatabildim mi tam şey yapamadım.
Yani işte bir tane feature var diyorsun. Bir ay
çok büyük.
Yani bir aylık development'ı var.
Ve aslında birazcık da köklü bir değişik yani. Ve development'a bunu merge etmen demek diğer insanları da bloklamak demek. Ama bunu da test etmen lazım.
O zaman kendini
şey ortamında.
Devi kendini pull edip.
Tabii sürekli kendini güncel tutacaksın. O ayrı.
Ha, sen testi nereden çıkacağım diyorsun.
Evet. Aha.
Güzel soru.
Abi yani o bilmiyorum öyle bir. Ya şimdi aslında şimdi düşündüğün zaman Agile
o kadar büyük işi şey olmamasını
yani, öneriyorum. Agile development yapıyorsun ama evet yani onu parçalara bölmen gerekmiyor mu bir şekilde? Mesela biz orada feature switching yapıyoruz.
Ya bu mesela epic oldu. Böyle bir şey epic'tir diyorsun ya.
Böyle bir şey tabii ki epic. Ama mesela biz de bugün yaşadık. Bir feature var. Feature'ı bize yaptırdılar. Yaptık biz. Bitti. Ondan sonra business dedik ya biz bunun daha lisansını almadık. Siz bunu bitirmişsiniz ama. Mesela onun üzerine biz feature switching ekledik. O şekilde deploy ettik. Şu anda yarın canlıya çıkacak. Yok yarın değil pazartesi çıkacak. Cuma günleri deployment yapılmıyor.
Lisans bekleniyor.
Ya switch off edilip çıkacak. Dolayısıyla aslında orada şey de var. Bak güzel konu aslında. Feature switching önemli.
Yani siz aslında paket yani deployment'a gitti ama onu bir konfigüre kapatıyorsunuz.
Evet aynen öyle. Bir şey değişkeni set ediyoruz bir yerde. O seti olduğu zaman o deploy olsa da kullanılmıyor. Kimse kullanamıyor.
Benim aslında yapmak istediğim de tam şu ve bunun artık 2016'da zor olduğunu düşünmüyorum. Eğer hakikaten böyle bir şey varsa feature için hani continuous integration tool'un öyle bir yani konfigüre ediliyor olabilmesin ki o branch'ten de bütün database ile beraber ayağa kaldırıp bir test ortamı oluşturabilmeli sana gerçek datalarla.
Kendine yarat abi. Yani kendine bir tane Jenkins job yarat. Ya da işte ne kullanıyorsan onun job'unu yarat. O süre boyunca bir ay, iki ay sürecek bir şey yapıyorsan.
Ha, aynen kastedim. Aslında kafamdaki şey bunu nasıl otomatize ederiz yönündeydi de belki de gerek yok.
Yani çok basit bir şekilde bir tane o işi takip eden normal job'un aynı klonunu yaratırsın. O senin yerine onları yapar.
Yeni bir pipeline veya bir environment daha gerekiyorsa bunlar da bugünlerde hızlı bir şekilde yapılabiliyor.
Evet. Doğru değil mi? Cloud falan kullanıyorsan özellikle. Evet. Yani yapılır Deniz merak etme. hallederiz.
Üzülme Deniz.
O işler halloluyor abi.
Bana güven.
Bizim dükkana gel yazıhaneye.
Ya ne kadar çok değişti ama değil mi? Yani şimdi mesela düşündüğün zaman bundan 15 sene önceki mesela kod yazdığın halini düşün. 15 sene önce birçok şey çok farklıydı prensip vesaire. Firmaların anlayışları çok farklıydı. Hatta 5 sene önce bile çok farklıydı. İşte bu şeyler ilk çıktığı zaman işte Spotify'mış, işte Netflix'miş. Bunlar böyle ilk altyapılarını değiştirmeye başladıkları zaman mesela insanlar birçoğu şey yapmadılar.
Evet.
Umursamadılar ama şimdi herkes o tarafa gitti.
Evet abi fiziksel sorununa çocuğun gibi bakıyordun yani ve senin sorunun şu an dur öyle deployment yapmayalım bilmem ne yapmayalım falan. Hani çok değişti. Bence artık gerekli de oldu bu tür şeyleri kullanmak. Çünkü böyle development ve bunun DevOps kısmı var. Hakikaten bir ekip işi veya bir kişinin dedike olması, birden fazla kişinin dedike olması gereken bir yer. Çünkü development yapan adam vaktinin bir kısmını buraya ayırırsa development yapamıyor aslında. Yani bunları konfigüre etmeye, ayağa kaldırmaya, makinaları canlı da şey yapayım, bunları elle deployment yapayım artık. Böyle bir dünya yok yani.
Tabii canım o yüzden o iş için adam almaya başlıyorsun şimdi.
Evet. Bu iş için alınan adam developer mı olmalı yoksa cloud işlerinden anlayan böyle bir sistem network uzmanı gibi insanlar da artık bu görevlerde rol alabilirler mi?
Ha, civa gibi diyorsun, bir tane böyle genç makine makine kuran böyle.
Senin kimliği benim.
Sektörde DevOps Engineer diye bir title oluşmaya başladı. Sanırım bu arkadaşlar bu tarz işlerle ilgileniyor gibi anlıyorum ama.
Abi ben çok çok o şey title'ı çok destekliyordum. Ama ben o konudaki fikrim çok değişti. Aa. Vallahi değişti ya.
Olmaz ama öyle Mert.
Yani yani çünkü developer'ın sorumluluğunda olması gerekiyor ama tabii mesela Deniz senin dediğin gibi bir adamın da olması lazım sonuçta. Nereye koşacak bu adam? Developer. Yani. Kodunu yazacak, analiz mi yapacak? Retroya mı girecek? Nereye gidecek? Yani.
O zaman bir developer olsun, sadece o işlerle uğraşsın.
Oraya mı geldik?
Adam adı yine developer olsun.
Ya bu işler yalan ya, boş ver.
Sistemci bir tane.
Her şeyi bilsin. Kimseye de paylaşmasın bilgilerini. Bitti.
Tüm şifrelerin hepsi.
Vermesin böyle. Niye lazım desin.
Ya şey vardı ya, öyle bir arkadaş, hani ismini zikretmeyelim de, böyle bir hosting firmasında kendine Counter Strike sunucusu ayırmış.
Böyle arkadaşlarımız vardı. Şey yapmayalım.
Ya neyse, şey konuya tekrar dönecek olursak, yani aslında kalitenin hani böyle kaliteli yazılım yapmak istiyorum dediğin noktada gerçekten continuous integration herhalde en temel şeylerden bir tanesi. Ama gerçek hani küçük bir ekip de olsan, büyük bir ekip de olsan her türlü gerekiyor. Yani seni çok büyük dertlerden kurtarıyor.
Abi bir checklist yapalım mı peki? Neler yapman lazım bu süreci düzgün hakkıyla oturtabilmen için? Bir kere unit test yazman gerekiyor mu?
Yani.
Allah unit test.
Testçi al 10 tane.
Her türlü yapman gerekiyor onu. Yani onu hani continuous integration yapmasan.
Yok ama buraya gitmek istiyoruz.
Ya onu bence
ya tabii abi canım, öteki türlü sadece GitHub'dan çek şeyini repository'dan build edip peki çalıştıracak. Yani bu anlamsız olduğu gibi. Hatta bence bunlar olmalı. Başarın dediği gibi kod analitik tool'ları da çalışmalı. Bir şeyleri enforce etme. Ne yapıyorsun? Onu da böyle yani geri geldi.
Tabii. O zaman unit test yazacaksın.
Integration test yazacaksın. Code review.
Bence yazmalısın. Code review olmazsa olmaz.
Değil mi ya?
Yani code review dedi zaten.
Küçük ekip ama.
Ne fark eder?
Bunların pazarlığı yapılmıyor mesela burada. Hani çok...
Yazmayalım ya.
Hani nasıl yetiştireceğiz, çok acil falan deniyor. Hani bu nasıl yetiştireceğiz acil derken testleri yapmayalım gibi bir düşünce kimsenin aklından geçmiyor. Hani yapıyorsun doğru, gönderiyorsun. O arkadaşın diyor ki testin şu durumu şey yapmıyor, cover etmiyor diyor. Geri review'dan geçmiyor. Ya çok basit belli işte, hani bunu test etmeye ne gerek var falan gibi bir muhabbet olmuyor yani. Hadi onu da yazıyorsun. Bu bence doğru bir anlayış. Çünkü patlamıyor. Hani niye patlamış falan. Tabii ki arada bir takım şeyler oluyor ama hani yanlış yazmışız. O yüzden olmuş. Olmuyor. Gerçekten bu güzel. Fazla mesai yapmamak bu nedenle. Güzel bir şey. O yüzden yaşayınca insan görüyor yani işe yaradığını hakikaten.
Ha, bir de şey çok önemli. Yani bu testi, unit testleri yazıyorsun. Bilmem hani integration test yazıyorsun. Hani mesela eğer ön yüze sahipse uygulaman, ön yüz için testler yazıyorsun. Ama bunların hepsinin de böyle hızlı çalışması çok önemli. Aksi halde o pipeline'in bitmesini günlerce bekleyebilirsin.
Zaten scale etmeye başlamışlar millet. Bununla ilgili çözümler çıkmaya başlamış. Continuous integration altyapımızı evet. Nasıl scale ederiz lan diye.
Tabii. Yani mesela bizim testler eğer 10 dakikada içinde biz aradaki o şeye deploy edemiyorsak, biz ona VIP diyoruz. VIP ortamına deploy edemiyorsak o zaman fail oluyor.
Tabii bu da bir condition yani.
Tabii.
Ben de onunla alakalı bir laf okumuştum. Yavaş çalışan test ileride çalıştırılmayacak olan testtir diye.
Ne demek?
Hiç olmadı değil mi? Evet. Tamam. Sustum, tamam. Ya bir noktada o...
En iyi test bildiğin test.
Burayı kesersin.
Çok
kes,
zor.
Buraları kes komple.
Yavaş. Bir dakika, yavaş çalışan.
Ya öyle, o zaman bugünün kapanış konuşmasını kim yapıyor? Bence bitirelim artık.
Tamam, bence Başar yapar mısın?
Ben
yapmayayım.
Arkadaşlar bugünkü ne diyeceğim bilmiyorum ki.
aynen abi, böyle devam.
Sizin tecrübeniz var bu konuda. Kapanış konuşması nedir ya, Allah'ım. Hadi görüşürüz arkadaşlar.
Bence en iyisi buydu.
Kapanış yapmadan önce ben bir şey daha sorayım mı?
Kapattık arkadaşım. Bitti.
Hadi ya. Neyse o zaman.
Hadi söyle.
Gerçi TFS kullanıp da bu feature branch ya da artık başka bir yöntemle uygulama geliştirme nedir artık? Branch yapısını nasıl ayarlıyorsunuz?
Yok abi. Ya da, öyle bir şey yok ya.
TFS ya da daha önceki tecrübelerinizden dolayı ne yaşadığınızda yok diyorsunuz.
Abi TFS'in branch yapısı yani sanki branch diye bir şey var da biz de kullanalım tarzından koymuşlar ama olayın mantığını çok anlamamışlar zamanında yani. En son ben 2008'de baktım öyleydi. Bütün böyle file sistemdeki şey kopyalanıyor başka bir yerde. Hiç versiyonlama bilmem ne falan böyle akıllı şeyler yok. Bunun merge edilmesi falan böyle şey sürebiliyor, saatler sürebiliyor falan. Yani çok kötü feature branch mümkün değil yani bence.
Şevset.
En son baktığımda öyleydi yani.
Şevset. Efendim?
Ha shell olayı orada farklı kavramlar var.
Dinliyorum.
Ben de.
Shell dedim Mert.
Ben hiçbir şey demedim ben.
Sen farklı kavramlar dedin.
Deniz devam eder misin lütfen?
Ha tamam bende mi? Ya tabii Shell şimdi çoktan unuttuğum bir kavram olduğu için uzandır TFS'e bakmıyorum ama branch'ik üzerinde konuşursak, TFS'in branch'e bakış açısı konuşursak TFS'de çok zor yani branch olayı.
O zaman yani çok TFS TFS kullanıp da doğru düzgün bir yapı kurulması o zaman zor.
Ama tabii şeyi herhalde denklemin dışına çıkartıyorsunuz değil mi? TFS üzerinde git kullanma case'ini.
Bugün önerdim.
Gitsiz TFS'den bahsediyorum.
Ha gitsiz.
Evet en eski hali yani.
SourceSafe'in.
SourceSafe'den bir sonrası.
Evet ya.
Evet bütün SourceSafe gibi bir şey oluyor aslında.
Yani checkout falan ediyorsun yani. Multiple checkout yok. Biri dokunamıyor falan kilitliyorsun yani.
Gerçekten. Yani aslında şey sorusu bu abi. Yani hani biz neden şu anda Git kullanıyoruz? Git neden bu kadar çok popüler oldu? Sorusunun cevabı aslında bu.
Evet.
Neden SourceSafe kullanmıyor insanlar?
TFS'in Git desteğiyle kullanan var mı? Orada bir şey yok herhalde. Normal git.
Değil biz mi? Kullandık abi. Normal git yani. Hiçbir sıkıntısı yok.
Hatta pull request bile geldi oraya.
Evet.
Ha, güzel. Okey o zaman. Kapanış konuşmasını yapabiliriz.
O zaman senden alalım.
Ben yaptım ya. O zaman ben de Başar gibi. Hadi iyi akşamlar. diye kapatabilirim.
Tamam. Burada kapatalım. O zaman.